Ayrım 9.
Sayfa 84. 14. Hafif Süvari Bölüğü Komutanı Binbaşı Dennison hızla yola doğru inerken, top mermisinin açtığı çukurda dizüstü kıvrılmış, bir elini secdeye varır gibi yere dayamış bir yaralı gördü. Eğilip omuzlarına dokununca küçük beden yana devrildi. "Bu küçük adam ölmüş," dedi Dennison. Geçip giderken birden durdu, yere devrilen genç adamın sol eliyle bir çantayı karnına bastırmış olduğunu gördü. Kana bulanmış çantayı alıp açtı. İpek mendilin içinden yere düşen fotoğrafı aldı. Dalgalı uzun saçlar, üzüm tanesi küçük göz bebekleri, hafif kemerli bir burun, burnunun sol kanadında küçük bir ben. İçinden "güzel kız," dedi. Fotoğraftaki kiliseyi görünce şaşırdı. Fotoğrafın arkasında Arapça harfleriyle iki sözcük vardı. Mendili ve fotoğrafı çantaya koydu ve yolda toplanmakta olan süvarilerinin yanına koştu. Anzak alayı sağa sola sapmadan doğruca Nablus'a ilerlediler. Bahçelere yaklaştıklarında makineli tüfek ateşiyle karşılandılar. Süvarilerin bir bölümü ağaçlıklar arasına dalarken geri kalanlar atlarını Ebal Dağı'nın arkasına sürdüler. Öğleye doğru bahçelerden ateş açan Türklerin mermileri tükendi. İngiliz kuvvetleri kente girmekte acele etmediler. Arkalardan gelen kamyondan inen İskoç gaydacıları şoseye indiler, berelerini yan yatırdılar. Eteklerini düzelttiler. Süvariler Gerizim Dağı eteğinde ve Ebal Dağı yamaçlarında yankılanan gayda sesleriyle Nablus'a girdiler. Gaydacılar Vakala Hanı'nın önünde durarak çalmayı sürdürdüler. Çevrelerinde toplanan halk onların getirdiği bu gaydalı hürriyete sevinmiş görünmüyor ama bir tepki de göstermiyor, yabancılara şaşkınlıkla bakıyorlardı. Yalnızca çocuklar gaydacıların çevresini sarmışlar, bağırışıp duruyorlardı. Dennison kanlı bez çantayı bir teğmene verdi. Teğmen atını kiliseye doğru sürdü. Samarit mahallesinde yaşlılar yol kıyısına dizilmişler, sessizce bakıyorlardı. Teğmen Samarit sinagogunun hahamına yanaştı. Yaşlı haham uzatılan kanlı çantayı açtı, fotoğrafa baktı bir süre ve teğmene "şükran" dedi. "Okey" diyen teğmen atının başını çevirip dört nala uzaklaştı. Roma İmparatoru Titus'un 72 yılında babası Flavius için kurduğu Flavius Neapolis 636'da Arapların yayılma döneminde kökten değişimde yeni bir ruha kavuşurken aradaki Mısır hidivlerinin egemenlik dönemi bir yana tarihinde bu denli uzun süre tas tamam 450 yıl tek devlet egemenliğinde kalmamıştı. Yüzyıllar öncesinde haçlı bayraklarını öne alarak gelmiş olan İngilizler şimdi gaydalarla ve uzak diyarların askerleriyle Nablus'a giriyorlardı. Samarit mahallesinden çıkan esmer genç kız bir eliyle siyah başörtüsünü tutarak kısa ama seri adımlarla Gerizim Dağı'na çıkıyordu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan adımlarını sayıyordu. Tam 1015. adımda kutsal taşın yanına varmıştı. Sıkı sıkıya tuttuğu kan lekeli mendili önce kokladı, sonra göğsüne bastırdı. Başını kaldırdı, karşılara Ebal Dağı'nın sağ yanında belli belirsiz yükselen Kabir Dağı'na baktı. Bu mevsimde pek rastlanmayan bir yel esmeye başladı. Genç kızın başörtüsünü alıp götürdü. Dalgalı kara saçlar arkaya uçuşuyor, genç kızın hıçkırıkları yerin uğultusunda eriyordu. Kudüs yolu çıkışında yanmakta olan evlerden yükselen gri duman, Sikem'deki, sonraki adıyla Balat'taki kiliseye doğru dağılıp gidiyordu. Genç kız Faria Vadisi'ni çevreleyen dağlara baktı bir süre ve bağırdı. "Ayırdılar, ayırdılar hepimizi." Faria Vadisi'nde yürüyenler ve aşağıda yeni egemenlerini karşılayan Nabluslular bu acı çığlığı duymadılar. Tammun Dağı'nın güneyinde Faria Vadisi'nin derinliklerinden kıvrılarak ilerleyen dar yolda sarsak adımlarla ve ama hep ileriye bakarak yürüyen dağınık ordunun askerlerinin uğultusu yukarılara ulaşmadan yitip gidiyordu. Gümüş mavisi ay son ışıklarını çıplak yamaçlarda bırakarak uzaklaşırken, Beyt Hasan bayırında sabahı sabırsızlıkla beklemekte olan 7. Ordu süvarilerinin atları huysuzlanıyor, eşinip duruyorlardı. Atların kişnemeleri, yamaçta dizlerini karınlarına çekerek kıvrıldıkları yerde uyumaya çabalan askerleri de endişelendiriyordu. Bazı askerler açlıklarını unutmak için mırıltılarla söyleşip duruyorlardı. Kumandan Mustafa Kemal oturduğu yerden kalktı, damın ilerisindeki kayaya yürüdü. Arkasına dönmeden yanaşan İsmail Hakkı'ya dürbün yanında mı diye sorup elini geriye uzatarak dürbünü aldı. Faria Vadisi'nin ay ışığında güçlükle seçilen dere yatağını inceledikten sonra Tammun yamaçlarından El Bukiya Vadisi'ne uzanan şoseyi seçmeye çalıştı. Dürbünü indirmeden 4. Ordu'ya kısa bir mektup yollayalım. Bir süvari Ali Fuat Paşa'ya ulaştırsın, onlar da nehrin ötesine Es-Salt'a iletirler dedi ve ekledi. Şöyle yazalım. Bates Sun İngilizlerin eline geçmiş olabilir. Bu durumda şeria köprülerinin emniyeti kalmamıştır. Elinizde yıpranmamış kuvvetler bulunduğuna göre Bates Sun'ı alabilirseniz kuvvetlerimizi Salimen nehrin ötesine geçirebiliriz. Ve Suriye'ye çekmemiz mümkün olur. Dürbünü geri verirken anlaşıldı değil mi diye sorarak binlerce yıl öncesinden kalma kale yıkıntılarını andıran damın yıkık duvarına doğru yürüdü. Sağ eli yine belindeydi. Arkasından gelen İsmail Hakkı içinden eyvah dedi. Yine sancısı tuttu. Bu yürüyüşe nasıl dayanacak? Kendi kendine sorduğu bu soruyla ürperdi. Daha 3 hafta önce kumandanlarının 1 yıl aradan sonra cepheye döneceğini duyduklarında içlerindeki sıkıntı bir anda dağılmıştı. 3 yıldır ne olacağını bilmeden savaşıp durmuşlardı. 1 ileri 3 geri derken binlerce askeri en yakın arkadaşlarını yitirmişler, çoğunu da esir vermişlerdi. Sonraki hareketsiz günlerde önce bıkkınlık sonra yılgınlık başlamıştı. Kumandan geldiğinde her şeyin değişeceğine inanmışlardı. İnanmasına da doğrusu bunun nasıl gerçekleşeceğine de akıl erdiremiyorlardı. Onunla birlikte savaşmış olanların söyleyebildiği tek şey ise o bir yolunu bulur ve bizi bu umutsuz durumdan kurtarır oluyordu. 3-5 adımda birbiri ardına dizili veren bu düşüncelerle içindeki endişeyi bastırmaya mı çabalıyordu? Kumandanın sesiyle kendine geldi. Tunalı, biz bu mektubu hazırlarken sen de Rüştü Bey'i buluver, süvariyi hazırlasın. İsmail Hakkı bayır aşağı inerken kumandan yere yayılmış haritaya eğildi. Sedat Bey ile 3 mumun titrek ışığında durumu gözden geçirmeye başladılar. Yıldırım grup karargahından hala haber yoktu. Harita başındakilerden çeşitli yorumlar birbirini izliyordu. İngilizlerle ilgili keşif yok. Hiç olmasa bir tek tayyare olsaydı. Erzaktan da haber yok. Bazıları daha iyimserdi. Yıldırım grubu belki çoktan emir vermiştir de 4. Ordu Beytsan'ı ve Teberiye Gölü'nün kuzeyinde Kunaytra Şam yollarını tutmuştur. Bazıları kumandanları gibi düşünüyor. Bir yerlerde biraz beslensek ve çok değil 2 gün dinlensek bu askerlerle İngiliz'i püskürtürüz diyorlardı. Kumandan Sedat Bey'e döndü. Ateş altında kalan siperlerin önünde hemen karar verme durumunda olduğu gibi bir an durakladı. Sesi soğuk ve kesinlik bildiren tondaydı. Yıldırım grubu kumandanı ortalarda yok. Duruma hemen el koymak gerek. İstanbul'a bir şifre çekelim. Sedat Bey ayakta bekleyen subaya baktı. Subay omzuna astığı çantasından çıkardığı deftere kumandanın söylediklerini not almaya başladı. Düşman Semah'a ulaştı. 8. Ordu'dan eser kalmamıştır. 7. Ordu'yu Farya Vadisi'de toparlamaya çalışıyorum. Yıldırım grubu ordularının bir düzeni kalmamıştır. 4. Ordu iyi durumdadır. Onların Beytsan'ı tutmaları için uğraşıyorum. Beytsan'a bir kuvvet gönderilmesi ölüm kalımla ilgilidir. Ben Beyt Hasan'dayım. Yıldırım grubuyla bağlantımız kalmamıştır. Sararmış bodur çalı öbekleriyle ve kahverengiyle gri arası kayalıklarla örtülü kuru, umut kırıcı bayırlarda gecenin kavurucu soğuğu yerini sarı sıcağa bırakıyordu. Kumandan şifreyi hazırlamak üzere ayrılan subayın ardından seslendi. ''Dur çocuk, başına geciktirilmesi idama muciptir.'' diye yaz. Bir manga süvari İstanbul'a yazılan şifreyi en kısa sürede iletilebilecek bir telgraf noktası bulmak üzere yola çıktı. Atların nal sesleri vadiye inen keçi yollarında uzaklaşırken kumandanın sesi duyuldu yeniden. Geriden cephane ve yiyecek desteği verecek merkez yok. Boşuna beklemeyelim. Zabit arkadaşlar boş durmasınlar. Dağılan askerleri toplamak için vadiye insinler. 20 Eylül'ü 21 Eylül'e bağlayan gecenin alıcı karanlığında Farya Vadisi'nden Tanmun Dağı eteklerine tırmanan 300 piyade son güçleriyle yamaçlardan El Malik Vadisi'ne yürümeye başladılar. Beyt Hasan Bayırı'na sonuçları bildirilen kısa raporlar geliyordu. Şu ana kadar 12 bin esir, 149 top kayıp, Şeria Güney Damiye Köprüsü, Çaytor 24. Tümen'e saldırıyor, kayıplar ağır, 100 top 100 araç kayıp. Kumandan son raporu dinledikten sonra kesin kararı bildirdi. Miralay İsmet Bey kol ordusunu Topaz'da toplayacak, uygun olursa Beyt sana saldıracak, bunu yapabilirse yolumuzu emniyete alırız. Gün doğumuna yakın, yorgun süvari atını yokuş yukarı sürmekten caydı. Atından inip yürümeye başladı. 2-3 adımda tüm gücünü yitirdi. Dizleri üstüne çöktü ve yere kapaklandı. Süvarisinin yanına gelen at başını eğdi. Burnunun ucuyla süvarisinin omuzlarını dürttü, dokundu. Süvari elleri üstünde doğrulurken, "Sağ ol arkadaş, daha ölmedik. Birazcık ekmek olsa," dedi. Atı onu anlamışçasına başını iki yana salladı. Süvari oturduğu yerden dizgini tuttu, bileğine doladı. At süvarisini yavaş adımlarla sürüklemeye başladı. Derinliklerden bir ses geldi. "Bu bedevi değil, bizden biri." Süvari karşısına çıkan subaya cebinden çıkardığı kağıt parçasını uzattıktan sonra yere yığılıp kaldı. Birkaç asker koştu. "Kusura bakma arkadaş," dediler. "Ekmek yok ama su var." Subay süvarinin uzattığı kağıdı alıp yukarıya koştu. Kumandan küçük kağıt parçasını içinden okurken sonunda diye mırıldandı ve kağıdı İsmail Hakkı'ya verdi. Miralay von Oppen'den geliyor. Oku da arkadaşlar duysunlar. İsmail Hakkı sol eliyle gözünü ovuşturdu ve mektubu okumaya başladı. Yıldırım orduları grup kumandanı Liman von Sanders Hazretleri Dera istasyonundalar. Subaylar sözün gerisini bekliyorlar, merakla İsmail Hakkı'ya bakıyorlardı. İsmail Hakkı da bir süre onlara baktı. Hepsi bu kadar dedi. Bu arada kumandanın çocuk yaz bakalım diyen sesi duyuldu. Liman von Sanders Hazretlerine. Düşmanın bazı saldırılarını püskürterek Farya Vadisi'ne çekildik. Ben Beitzan'a 35 kilometre uzaktayım. 7. orduyu kurtarabilmemiz için kuzeyden ve doğudaki 4. ordudan yardım gerekir. 200 süvarimle Beitzan'a doğru yürüyeceğim. Bir an süren suskunluğun ardından kısa bir emir verdi. Hemen Ali Fuat Paşa'ya iletin, Dera'ya iletir. Bir suretini de İsmet Bey'e ulaştırın. Ayağa kalktı, bakışlarını subayların yüzünde gezdirdi. Elini Kabir Dağı'nın güneyine uzatarak, şimdi şoseye ineceğiz ve El Malik Vadisi'ne yürüyeceğiz. Sonra Şeria Nehri'ni geçmenin bir yolunu arayacağız. Haydi bakalım dedi. Hayri Bey 200 piyadeyle önden çıktı yola. Süvariler tek sıra inmeye başlarken damların arkasından küfürler, lanet okumalar duyuldu. Kumandan soran gözlerle Sedat Bey'e baktı. Sedat Bey solgun benzinde birer çizgiye dönmüş gözlerini araladı. Sayıklarcasına hayırdır inşallah deyip arkaya gitti. Bir süre sonra dönen Sedat Bey öfkeliydi. Atlar ve katırlar eksilmiş, Arap seyisler alıp gitmişler. Karargahın evrak sandıklarını kol kuvvetiyle taşımak zor ola. Kumandan onun sözünü kesti. Fazlalıkları bırakıyoruz. Evraklar? Çare yok, sandıkları yakıyoruz. Düşmanın eline bırakamayız. Sandıklar 10 dakikada bir araya toplanıp tutuşturuldu. Subaylardan birinin üzüntü dolu sesi duyuldu. 3 yıllık harbimizi yakıyoruz. Birkaç asker ellerinde uzun değnekler yanan tahtaları aralayarak ateşi canlandırırken 7. Ordu karargahı 2 gün konakladığı çıplak bayırdan aşağıya indi. Kurumuş dere yataklarından birini daha geçiyorlardı. Kumandan bir süre sonra atından indi. Sancısı tutmuştu. Cebinden saatini çıkardı. 3'e geliyordu. O sırada derenin yukarılarında bayırdan inen bir atlı göründü. Süvari atın boynuna yatmış sağa sola yalpalayıp duruyordu. İsmail Hakkı kumandanın önüne fırlayıp atlıya doğru koşmaya başladı. Onu tüfekleri elde 3'er izledi. Atın bağrı köpük içindeydi. Yüksek sesle soluyup duruyordu. Erlerden biri atın gemini kavrayıp eliyle alnından burnuna doğru sıvazlarken İsmail Hakkı ve ötekiler süvariyi indirdiler. Üstü başı toz içinde ayağındaki postallardan biri düşmüş, çıplak ayak parmakları yırtık çoraptan fırlamış, pantolon dizleri parçalanmıştı, kesik kesik soluyordu. İsmail Hakkı şaşkınlık içindeydi. Cemal Ağa nereden çıktın yahu diye bağırdı. Herkesin yardımına koşan sakin güleç yüzlü pehlivan yapılı Erzincanlı mülazim Cemal, Harbiye Mektebi'nin Cemal Ağası'ydı. Onu alt sınıftakiler de üst sınıftakiler de Cemal Ağa olarak bilirdi. Kumandan yanlarına gelmişti. Miralay Sedat Bey, Paşa Hazretleri, Mülazim Cemal bu. Cevat Paşa'nın emir subayı diye anımsattı. Cemal karşısında kumandanı görünce kollarını çekiştirip toparlanmaya çabaladı. Kumandan bir el işaretiyle sakin olmasını belirtti ve arkasındakilere döndü. Benim suyumdan verin dedi. Biraz da ekmek diyecekti ki ekmek bulunmadığını anımsayıp sustu. Bir yudum su içince Cemal'i öksürük tuttu. İsmail Hakkı helal helal diyerek sırtını hafifçe vurdu. Mataradan bir avucuna doldurduğu suyla Cemal'in alnını ıslattı. Cemal'in soluklanmasını bekleyen kumandan, Cemal Efendi arkamdan ordu mu kovaladı, nedir bu telaş diye sorup çalının dibindeki taşı göstererek otur da anlat bakalım dedi. Cemal kumandanın karşısına oturmaktan utangaç başı önde anlatmaya başladı. Tubaş'tan çıktım. Sağda solda perakende gezinen müfreze varsa ordu karargahımıza götüreyim diyordum. Atımı sulamak için Ayn Faria'ya indim. Sonra Nablus'un durumuna da bir bakayım dedim. Talluza köyünün üstünden Samaria'ya yönelmiştim ki Anzak süvarileriyle burun buruna geldim. Can havliyle geriye dönüp atımı topukladım. Ardıma düştüler. Azmut şosesine sürdüm. Dirhabur'a varabilirsem tepelerin arasında izimi kaybettiririm dedim. Sesi kısılmıştı. İsmail Hakkı matarayı uzattı. Cemal bir yudum içtikten sonra bitirdi öyküsünü. Azmut'u geçince tepeyi aşıp Dirharabe yoluna çıktım. 2 saat daha dağ tepe dolaştırınca izimi kaybettirdim. Bu Anzak süvarileri zannımca bir alay varlar. Zırhlılarıyla Nablus şosesinden bu yana doğru geliyorlar. Kumandan Cemal Efendi'ye biraz daha su verin diyerek dere yatağının kıyısından yukarı tırmandı. Subaylar onu izledi. Kel ağacın altında durdular. Kumandan dürbünüyle gerileri ve karşıları inceledi, haritayı açtılar. Sedat Bey haritayı açtı. Kumandan haritada Nablus'tan Faria'ya uzanan yolu göstererek başını kaldırdı ve vadinin karşı sırtlarına bakarak ''Sübariler tam bunun sırtlarına çıksın. Hayri Bey'e haber yollayın, vadinin girişini tutsun.'' dedi. Aşağıda kalan atına doğru yürüdü. Kısa süre sonra Faria deresinin kurumuş yatağından çıkıp şoseye ulaştılar. Nablus'tan gelen yol ile Cenin'den gelip Tubaş'a, oradan da vadiye inen yol birleştirdikten sonra güneydoğuya uzanıyordu. Yüzlerce yıl deve kervanlarını Şeria üstündeki Damiye Köprüsü'nden geçirip Ürdün dağlarında Salt şehrine ulaştıran yol şimdi bir yoldan çok dalgalanarak akan insan ve hayvanları sürükleyen azgın bir sele benziyordu. Yanmakta olan Alman taşıt araçları yolun ortasına yığılıp kalmış hayvanlar, çocukları sırtlarında kadınlar, sıkışan yoldan ayrılıp dikenli yamaçlarda yürüyen çıplak ayaklı, silahsız, sırt çantalarını tüfeklerini fırlatıp atan askerler. Kumandan önden giden askerlere yaklaştı, kalabalığın arasından güçlükle ilerlediler. Güneş tam bunun üstünden inmiş, alçak tepeler arasında kıvrılan dar yolda gölgeler uzuyordu. Bir uğultu duyuldu, Miralay Sedat Bey arkadan bağırdı. ''Tayyareler, İngilizler!'' Tepelerin üstünden yola süzülen tayyarelerin makinelileri çıplak bayırlardan kayrak taşları kaldırarak yürüyenleri yerlere sermeye başladı. Kumandan hendeklere, bayırlara diye bağırarak yolun karşısına koştu. Tayyareler yolu bir kez daha taradıktan sonra akşam güneşinin sarı ışıklarını keserek birer cehennem kuşu gibi tepelere yükseldiler ve yitip gittiler. Yamaçlarda güvenlik kolu oluşturan piyadeler tüfekleri elde yattıkları yerden kalktılar. Hiçbir şey olmamışçasına yürümeye başladılar. Arkalarda dağılan 8. Ordu askerleri koşuşturuyor, İngilizler, İngilizler diye bağırıyor, bunu duyan ötekiler şaşkınlıkla sağa sola koşmaya başlıyordu. Onları toparlamaya çalışan genç subayların bağırışmaları, küfürleri çıplak kuru yamaçlarda yankılanıyordu. Kumandan ve karargahı şoseden ayrılıp sırtlardan El Bukiya'ya yürüdü. Hava iyiden iyiye kararmıştı. El Malik vadisine bakan yamaçlara ulaştıklarında vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Yere oturdular, bayırın altından sesler geliyordu. ''Haydi sıraya, baştan say. Kayıp 20, yaralı 8. Ekmeği olan var mı?'' Karanlık koyulaştıkça sesler de azaldı. Kumandanın arkasında çantasını karıştıran subaylardan biri söylenip duruyordu. ''2-3 mum olacak, nerede bunlar?'' Bir süre sonra aynı ses duyuldu. İşte burada. Biri az erimiş ama olsun, idare eder. İki küçük mum yakıldı. Aşağılarda El Malik Vadisi kuzeye, Beyt San'a doğru derin bir koydan enginlere kavuşan karanlık bir deniz gibi genişliyordu. Sedat Bey her zamanki sakinliğiyle harita üzerinde yürüyüş kollarının nereden nereye, ne kadar sürede ulaşabileceğini hesaplıyor, Miralay İsmet Bey'den ve Ali Fuat Paşa'dan alınan son raporları değerlendiriyor, İngiliz saldırısının bir süre durdurularak birliklerin toparlanabileceği yerleri gösteriyordu. Kumandan arada bir sorular yöneltiyor, sonra kendi değerlendirmesini belirtiyor ve kısa emirler veriyordu. Karanlık bastıkça iki gün süren zorlu yolculuğun acısı çıkmaya başlamıştı. Kısa süre de olsa uyumaya çalışırlarken aşağıdan gelen gürültülerle uykuları dağılıverdi. Yüksek sesli selamlaşmalara at kişnemeleri eşlik ediyordu. Sedat Bey oturduğu yerden kalktı, birkaç adım ilerledi. Karanlıkta karşısına çıkan birine sordu. Neler oluyor? Kimdir gelenler? Şeria, doğudan gelen bir süvari bölüğü. Hangi bölük? 24. fırkadan mülazimi evvel Bedri'nin bölüğü. Kısa süre sonra yukarı geldi Bedri. Yüzü karanlıkta seçilmiyordu. Sedat Bey'im, Bedri Efendi hoş geldin. Fırkanız batıya mı geçti sorusunu telaşla yanıtladı. Hayır, biz 3 gündür kaçakları izleyip toplamaya çalışıyoruz. Orasıydı, burasıydı derken buralara geldik. Her yana dağılmış 8. ordu döküntülerini görünce durumun iyi olmadığını düşündük ve Nablus'a uğrayalım dedik. Şimdi buradasınız. Sedat Bey Bedri ile birlikte mum ışıklarında haritayı inceleyen kumandanın yanına geldi. Bu karanlıkta keşif yapmak imkansız ama bizim Bedri buraları iyi bilir diyerek Bedri'yi tanıttı. Bedri Efendi arpa ve buğday tedariki için çok uğraşmıştır. Uzun zamandır hem bu tarafı hem de karşı taraftaki Aclun Dağı'ndaki bütün köyleri bilir. Kumandan başını kaldırmış söylenenleri keyifle dinliyordu. Gelin bakalım Bedri Efendi deyip sağ yanını gösterdi. Orduyu karşıya geçireceğiz. Şeria nehrinde emniyetli geçitler arıyoruz. Bu işi gün doğmadan yapmalıyız. Karanlıkta hem nehri bulmalı hem de kayıp vermeden karşıya geçmeliyiz. Bedri yorgunluğundan bir anda kurtuluvermişti. Kendini bir kurtarıcı gibi duyumsuyordu. Haritaya şöyle bir göz gezdirdikten sonra benim bildiğim bir iki yer var. Bilmem ki bu karanlıkta diye başladı. Bataklıklara saplanmadan nehre varmak gerekiyor. Ondan sonra da boğulmadan geçmek. Oralardaki bataklıkların son durumunu bilmeden yapamayız. Nasıl bileceğiz? Yakınlarda ahbaplar olacak, onlara uğramalıyım. Kumandan yanındakilere seslendi. Bedri Efendi'ye dinlenmiş bir at verin. Kendi atımla gitsem, karanlıkta yolu bir tek o bilir. Bedri 5-6 adım uzaklaştığında kumandan arkasından seslendi. Bedri Efendi, yanına 1-2 süvari alsan. Müsaade ederseniz yalnız gideyim. Arap köylerine uğrayacağım. Bizim ahbaplar gecenin bu vaktinde işkillenmesinler. Mülazime evvel Bedri, atının dizgini elinde aşağı yürürken, karanlığın derinliklerinden bir küfür ve ardından kızgın bir ses duydu. İngilizler Eldamiye Köprüsü'nü tutmuşlar. Çaytor Vadi'den yukarı yürüyormuş. Bedri düzlüğe geldiğinde atın yelesini okşayarak, ''Haydi arkadaş, su bulmak da senin üstüne yoktur.'' deyince at karanlığa daldı. 3 gündür doğru dürüst uyumayan Bedri, kapanan gözlerini açık tutmak için büyük çaba gösteriyordu. İki elini de eğere dayayıp biraz eğildi. Birden iki yana sallandı, atın boynuna yatarak düşmekten kurtuldu. Kükürt kokusu genzini yaktı. ''Ilıca'ya geldik, vadiden çıkıyoruz.'' diye söylendi ve atını Bardala köyüne doğru sürdü. Dağlarda oradan oraya koşmaktan yorgun at, Şeria batısındaki yeşil düzlüklerde canlandı. Bu düzlükler Haziran'a dek yer yer bataklığa döner, yazın sonlarına doğru bataklıkları besleyen çaylar kurumaya başlayınca, su birikintileri sazların diplerine çekilir, geniş kumluklar oluşur. Kumluklar aldatıcıdır, birdenbire çamura çekiverir üstünde yürüyeni. At bataklıklar arasından yolunu kendiliğinden bularak yürüyordu. Bedri buraların çocuğu ne de olsa diye mırıldandı. Karanlıkta uçuşan sinekler, böcekler yüzüne çarpmaya başlayınca gözlerini korumak için sık sık eliyle gözlerini örtmeye başladı. Çarpmaların şiddetine göre akıllı yürütüyordu. Bu sivrisinek, bu da bir kelebek. Vadinin sıcağı ve nemi geceleyin bile insanı boğuyor. 13 aydır Şeria'nın bir doğusunda bir batısında 24. tümenin mızraklı süvari bölüğüyle dolaşıp duruyordu. Sıla hasretine dayanılmıyor ya, insan da müdafaa ettiği toprakların insanlarına ısını veriyor diye düşündü. Açlıktan midesi kazınıyordu. Elini karnına bastırarak eğildi. Atına açlık bazen ölümden beter değil mi arkadaş diye sordu. Bir süre sonra köpek havlamalarıyla duraklayan atından indi. Önüne çıkan hendekten atladı. Ağaçlığa vardığında köpekler iyice huysuzlanmışlar, kesintisiz ağlıyorlardı. Daha ileri gitmeyelim, bu köpekler pek arsız dedi. Parmaklarını dudağına götürdü, keskin bir ıslık çaldı. Bir süre durdu, iki ıslık daha. Ağaçların ilerisinden bir gıcırtı duyuldu. Sarı bir ışık karanlığı bir parça olsun dağıttı. Gür bir ses köpekleri susturdu. Çıra ışığında binbir gece masallarından çıkıp gelmiş bir yaşlıyı andıran adamın önce ak sakalını, sonra uzun eğri burnunu seçti. Sarı ışıkta parıldayan gözleri nerede olsa tanırdı. Yaşlı adam elindeki çırayı sağdan sola gezdirip bağırdı. ''Badri! Afvan! Afvan! Hoş geldin sen Badri!'' Bedri atın dizginini bıraktı, kollarını iki yana açtı. ''Merhaba Mahfuz Baba, marhaba!'' Yaşlı adamın sonuna dek açılan gözlerini birer gölgelik gibi örten geniş gür kaşlarının üstünde daralan, alnındaki çizgiler yukarı kıvrılarak yaylar oluşturuyordu. Seyrelmiş kısa saçlarını yalayarak şakaklarına inen derin çizgiler, çıranın kızıl alevinde beklenmedik durumlarla karşılaşmaktan yorulmuş gibi görünen esmer yüze gülücükler konduran ince dudaklar, dar ve uzun çeneden göğsüne inen ağarmış sakalı. Bir masal bilgesine yakışır dingin ama canlı bir sesi vardı Mahfuz Baba'nın. ''Afvan Badri!'' Bedri'nin kolu yaşının kolunda ağaçların arasından fısıldaşarak yürüdüler.